Ayrım 2. Kin, Robert Ludlum, sayfa 18. Edessa'ya geldiklerine görülmeyen ve yetkisiz eller oradaki makası açıverdi ve Selanik'ten gelen yük treni kuzeye doğru karanlıklarda yol almaya başladı. Bitola'daki Yugoslav sınır polisi rüşvet kadar haber içinde telaşlanıyordu. Kuzeydeki anlaşmazlıklar gittikçe büyümekteydi. Hitler'in ordularında çılgınlar vardı. Herkes düşme sırasının Balkanlara geldiğini söylüyordu. Deli Mussolini ile faşistlerinin savaş çığlıklarını dinlemek için akılsız İtalyanlar alanlara doluşmaktaydı. Her yerde işgal sözü edilmekteydi. Yugoslavlar birkaç sandık meyveyi kabul ettiler. Yunanistan'ın en lezzetli meyvelerini Zenope yetiştirirdi. Sonra kuzeye gittiği için de Anaxas'a Tanrı'nın kendisine yardım etmesini dilediler. Hareket ettikleri günün ikinci gecesi durmadan kuzeye doğru yol alarak Mitrovica'ya ulaştılar. Zenope mezhebi iyi hazırlanmıştı doğrusu. Onlar için üstünde tren bulunmayan bir hat açılmıştı. Selanik'ten gelen tren doğuya dönerek Saraybosna'ya vardı. Gölgelerden çıkan bir adam yaklaşıp Petrida ile konuştu. 12 dakika sonra makası açacağız. Banja Luka'nın kuzeyine gideceksiniz. Gündüz orada manevra yerinde kalacaksınız. Orası çok kalabalıktır. Gece sizinle temasa geçilecek. Banja Luka'nın kalabalık yükleme boşaltma yerinde tam 6 çeyrekte üstüne tulum giymiş bir adam yanlarına gelerek Petrida'ya ''İyi başardınız'' dedi. ''Hareket memurunun programına göre siz burada yoksunuz.'' Saat 6.30'da bir işaret verildi. Yine bir makas açıldı ve Selanik'ten gelen tren Zagreb'e gitmek üzere bir demir yoluna girdi. Gece yarısı Zagreb istasyonunun gerisinde kalan trene bir adam çıkarak Petrida'ya uzun bir zarf verdi. ''Bu kağıtları Il Duce'nin Ulaştırma Bakanı imzaladı. Bunlara göre sizin vagonlar Venedik Ferroviyası'nın bir bölümü sayılıyor. Bu tren Mussolini'nin en gururlandığı şeylerden biridir. Hiçbir şey için durmaz ve yolundan alıkonmaz. Sizi Sezana deposunda bekletecekler ve Trieste'den gelen Ferrovia'ya bağlanacaksınız. O zaman Monfalcone sınır bekçileriyle başınız derde girmez.'' 3 saat sonra Sezena'da büyük lokomotifi çalıştırarak bekliyorlardı. Basamakta oturan Petrida Anaxas'ın türlü kolları çekmesini seyretti. Anaxas mırıldandı. ''Bu basit bir iş. Bunun için eğitime gerek yok. Sadece aynı şeyi tekrar tekrar yapmak yeterli.'' ''Bu büyük bir beceri. Ben bunu asla başaramazdım.'' Petrida yanan kömürlerin ışığı ablak yüzüne vurmuş olan güçlü fakat aynı zamanda merhametli adama baktı bir süre. Sonunda Anaxas çekine çekine konuştu. ''Sen her şeyi yapabilirsin. Sen benim gibi değilsin. Düşünmesini ve konuşmasını biliyorsun.'' Petrida güldü. ''Saçma. Bir zamanlar kıçıma tokadı basar ve işlerimi yaparken kafamı daha iyi kullanmamı söylerdin.''
''Küçüktün o zaman, yıllar önceydi. Sen kutsal kitaplar okudun. Tren istasyonları sana göre değildi. Böylece oralardan kurtuldun.''
''Sadece senin sayende, ağabey.''
''Dinlen Petrida, ikimizin de dinlenmesi gerek.''
Artık ortak bir yanları kalmamıştı. Bunun nedeni de Anaxas'ın iyiliği ve cömertliğiydi. Ağabey kardeşinin bu hayattan kurtulabilmesi için elinden geleni yapmış ve bunu da sağlamıştı. Böylece sonunda ortak bir şey kalmamıştı. Bu gerçeği dayanılmaz hale sokan da artık güçlü Anaxas'ın aralarındaki bu uçurumu bilmesiydi. Bitolta ve Banja Luka'da konuşmamaları, dinlenmeleri gerektiğini söylemişti Anaxas. Monfalcone sınırından girdikten sonra uyumaya fazla vakit bulamayacaklardı. Hele İtalya'da hiç uyuyamayacaklardı. Üstü açık karanlık yerde sessiz sedasız yatarlarken Petrida İtalyan alplerinde buluşacağı adamı düşünmeye başladı. Kuzey İtalya'dan geçebilmeleri için karışık planları yapan ve imkanları hazırlayan da yine o adamdı. Adamın adı Savarone Fontini Cristi'ydi. Malikanesinin adı da Campo di Fiori. Zenope'nin başrahibi Fontini Cristi'lerin İtalya'nın kuzeyindeki en güçlü aile olduğunu söylemişti. Göğsüne takılan kesedeki 27 kağıtta adamın güç ve servetini açıklıyordu zaten. Bunları olağanüstü güçlü birinden başkası sağlayabilir miydi? Peki Zenope mezhebi o adama nasıl erişmişti, bunu nasıl yapmışlardı? Hem Roma kilisesinden olan Fontini Cristi adında biri Zenope mezhebine neden bu kadar yardım ediyordu? Petri de bu soruları yanıtlayacak durumda değildi. Ama yine de bu sorular kafasından çıkmıyordu. Üçüncü yük vagonundaki demir kasa içinde duran şeyi biliyordu. Kardeş keşişlerin sunduklarından çok daha önemli bir şeydi bu. Hem de çok önemli. Başrahip ona durumu anlaması için kasanın içindeki şeyi açıklamıştı. Böylece Petri de kendisine düşen görevi bu en kutsal amaç uğruna yapabilecekti. Bu amaçtan emin olması onu avutuyordu. İçgüdüsel bir hareketle elini gömleğinin içine sokarak keseye dokundu. Kayışlar yüzünden derisinde pişikler olmuştu. Cildinin o kısımlarının sertleşip şişmiş olduğunu hissediyordu. Bir süre sonra oralar mikrop kapıp iltihaplanacaktı. Ama o zamana kadar da 27 kağıt görevini yapmış olacaktı. Gerisinin önemi yoktu. Birden Kuzey Demir Yolu'ndan yarım mil kadar ötede Venedik Ferrovia göründü. Tren hızla Trisette'den geliyordu. Sezena bağlantısını sağlayan adam kontrol kulesinden fırlayarak onlara hiç gecikmeden yola koyulmalarını söyledi. Anaksas hemen lokomotifin valfını açtı ve Ferrovia'nın peşi sıra Monfalcone'ye doğru yol aldılar. Sınırdaki nöbetçiler sarı zarfı kabul ederek kendi komutanlarına verdiler. Subay olanca sesiyle haykırarak sessizce duran Anaksas'a lokomotifini hemen çalıştırmasını söyledi. Yola devam etmeleri gerekiyordu. O yük treni Ferrovia'nın bir kısmı sayılıyordu. Makinistin geç kalmaması şarttı. Bu çılgınlık Petride'nin Legnano'daki memuruna verdiği ilk Fontini Cristi kağıdıyla başlamıştı. Adamın rengi uçmuş ve o anda görevlilerin en yumuşak başlısı olmuştu. Petride hareket memurunun kendisini süzdüğünü, yetkisinin derecesini anlamaya çalıştığını da sezmişti. Fontini Cristi'nin planı harikaydı doğrusu. Bunun başarısı basitliğinde ve gücü de insanların korkmasındaydı. Görevliler devletin kendilerini cezalandıracağından korkmaktaydılar. Yunan yük treni artık Selanik'ten gelen tren sayılmıyordu. Roma'daki Ulaştırma Bakanı'nın gizli araştırmalar için göndermiş olduğu trenlerden biriydi. Görevlilere emir veriliyor, demir yolları şebekesini incelemeleri ve çalışmaları değerlendirmeleri için böyle trenlerle İtalya'nın her yanına gönderiliyordu. Verilen raporlardan bazılarının Mussolini'nin de okuduğu söylenmekteydi. Dünya Il Duce'nin demir yollarıyla alay ediyordu. Fakat bu alayın arkasında saygı gizliydi. Avrupa'nın en mükemmel demir yolları İtalyanlarındı. Selanik'ten gelen yük vagonları da artık bir İtalyan treni olmuştu ve Roma'daki yetkilinin mührü onu tehlikelerden koruyordu. Bu tren hareket memurlarına verilen emir belgelerine göre yol almaktaydı. Bu emirler de Il Duce tarafından verilmiş olanlar kadar garipti doğrusu. Tren yoluna devam ediyor, kentler, köyler geride kalıyordu. San Giorgio, Latisana, Motta di Levenza'yı geçen İtalyan trenlerinin peşindeydi yük vagonları. Nereye giderlerse gitsinler, dehşete kapılmış görevlilerin işbirliğiyle karşılaşıyorlardı. Sonunda Como'ya varınca böyle daire çizmekten vazgeçerek yine düz bir yol izlediler. Hızla kuzeye yol alarak Lugano'nun güneyinden döndüler. İsviçre sınırını izleyerek Santa Maria Maggiore'ye geldiler. İsviçre'ye varınca Selanik'ten gelen yük treni kısa süre için kimliğini ortaya koydu. Petride'nin kesesindeki 22. belgede buradan geçmeyi kolaylaştırdı. Cenevre'deki İsviçre Evrensel Yardım Komisyonu, Doğu Kilisesi'ne ait bir treni sınırdan geçerek erzak götürmesine izin vermişti sözüm ona. Yakında bu sınırın da böyle erzak trenlerine kapanacağı belliydi. Savaş gittikçe hızlanıyordu. Kısa süre sonra Balkanlar ve Yunanistan'dan hiç tren gelmeyecekti. Trent Seasfield'den Zeyrmat'ın manevra yerine girdi. Gece olmuştu ve gelip bir makasın açıldığını haber verecek adamı bekliyorlardı. Böylece oradan İtalyan Alplerine geçeceklerdi. 9'a 10 kala bir görevli koşarak Zeyrmat tren manevra yerinin gölgeleri arasına daldı. Birkaç yüz metre koştuktan sonra sesini yükseltti. ''Çabuk olun, makası açtığımız belli olabilir. Buradan hemen gidin.'' Anaksas lokomotifteki ateş yüzünden birikmiş güçlü basıncı salıverdi ve tren yine karanlıklara karıştı. Alp geçidinin yakınlarında onlara işaret verilecekti. Fakat bunun tam nerede verileceğini kimse bilmiyordu. Durumu bilen Savarone Fontini Cristi'ydi yalnızca. hafif bir kar başlamıştı. Ayın aydınlattığı yerler parlak, beyaz bir tabakayla kaplanıyordu. Kayaların içinde oyulmuş tünellerden geçtiler. Uçurumların yanından yol aldılar. Hava gittikçe soğumaya başlamış, kar ve buzla karşılaşmışlardı. Demir yolunda da buzlar vardı. Açtıkları her mil 10 mil kadar uzundu. Her geçen dakika onlara bir saat gibi geliyordu. Peki o adam neredeydi? İtalyan padrone Fontini Cristi neredeydi? Belki de adam fikrini değiştirmişti. Petri de aman tanrım diye düşünüyordu, bu olamaz. Böyle ters düşünceleri kafasından geçirmek bile istemiyordu. O kutsal lahitteki şey dünyanın alt üst olmasına yol açardı. İtalyanlar da bunu kesinlikle biliyorlardı. Zenope'nin ileri gelenleri Pedrone'ye güveniyorlardı. Petride'nin başı ağrıyor, şakakları zonkluyordu. Lokomotifin iç basamaklarında otururken kendisini denetlemeye çalışıyordu. Yine fosforlu saatine baktı. Aman tanrım, fazla yol almışız. Yarım saat sonra dağlardan uzaklaşacağız. Anaksas, işte senin işaret diye haykırdı. Petride ayağı fırlayarak yandan sarktı. Dama çıkan merdivene sarıldığı sırada kalbi deli gibi atıyor, elleri titriyordu. İleride, en fazla 400 metre ileride bir lambayı indirip kaldırıyorlardı. Işığı ince bir tabaka halindeki karlarda yansıyordu. Anaksas fren kolunu çekti. Durmadan ateş kusan lokomotif yatışmakta olan bir yanardağ gibi homurdandı. Lokomotifin tek farı sayesinde Petride demir yolunun yanındaki küçük açıklıkta acayip biçimde bir aracın yanında duran adamı gördü. Adam kalın bir elbise giymişti. Paltosunun yakası ve başlığı kürktü. O araç da kamyona benziyordu ama kamyon olamazdı. Arka tekerlekleri bir traktörden alınmış gibi öndekilere oranla daha büyüktü. Ön camının üstündeki kaporta da kamyonunki gibi değildi. Bu başka şeye benziyordu. Neydi bu? Petride birden durumu anlayarak dudaklarında bir gülümseme belirdi. Son 4 gün içinde bu tip araçlar görmüştü. Bu acayip aracın önünde bir yük platformu vardı. Fontini Cristi, Zenope mezhebindeki rahipler kadar becerikliydi. Petride'nin göğsüne takılmış kesede bunu açıklıyordu zaten.
Zenope'nin keşişi siz misiniz?
Savarone Fontini Cristi'nin soylulara özgü, derin sesinde tam bir otorite gizliydi. Giydiği alplere özgü kılık bile onun ince uzun bir adam olduğunu gizleyememişti. Gaga burunlu erkeğin delici bakışlı iri gözleri vardı. Hem Petride'nin umduğundan çok daha yaşlıydı. Petride lokomotiften inip karlara basarak, ''Evet benim sinyor'' diye karşılık verdi.
''Çok gençsiniz. O kutsal kişiler size çok zor bir sorumluluk vermişler.''
''Yaptıklarımın doğru olduğunu bilmekteyim.''
Padrona onu süzdü. ''Buna bildiğinizden eminim.''
''Buna inanmıyor musunuz?''
Padrona sadece ''Ben bir tek şeye inanıyorum sayın genç rahip'' dedi. ''Katılmamız gereken bir savaş var. Faşistlerle savaşanların arası açılmamalı. İşte benim inandığım bu.''
Fontini Cristi birden trene baktı.
''Gelin, kaybedecek vaktimiz yok. Şafak sökmeden geri dönmeliyiz. Traktörde kalın giysiler var, onları alın. Ben makiniste talimat veririm.
O İtalyanca bilmez.
Ben Yunanca konuşurum, çabuk olun.
Vagon tam traktörün yanına gelince tren durdu. Tahtalarla pekiştirilmiş mukavva muhafazadaki kutsal lahitin altına ve yanlarına zincirler geçirildi. Alet çalışınca küp biçimindeki küçük sandık traktöre indi. Sonra bu yine zincirler ve üstten de kayışlarla tutturuldu. Savarone kayışları elleriyle iyice yokladı. Sonuçtan memnun kalarak geri çekilip elektrik fenerini yanlardaki manastır damgalarının üstüne tuttu.
''Demek 1500 yıl sonra topraktan çıkarılıyor ama yine toprağa dönecek.''
Fontini Cristi'nin sesi hafifti.
''Toprak, ateş ve deniz. Ben son ikisini seçerdim. Genç keşişim, ateş ya da deniz.''
''Tanrı'nın isteği bu değil.''
''Tanrı'yla böyle doğrudan temasa geçebildiğiniz için memnunum. Siz kutsal insanlar böylesine kesin inançlarınızla beni daima şaşırtıyorsunuz.''
Fontini Cristi dönerek çok akıcı bir Yunancayla Anaksas'la konuşmaya başladı.
''Treni yaklaştırın da izleri silebileyim. Ormanın diğer tarafında dar bir yol vardır.''
Anaksas başını salladı. Fontini Cristi gibi birinin karşısında rahatsız olmuştu. ''Baş üstüne Excellence.''
''Ben excellence filan değilim. Sen de iyi bir makinistsin.''
''Teşekkür ederim.'' Utanan Anaksas lokomotife doğru gitti. Fontini Cristo hafif bir sesle Petride'ye, ''Bu adam ağabeyiniz mi?'' diye sordu. ''Evet, durumu bilmiyor mu?'' Genç keşiş hayır anlamında başını salladı. ''O zaman Tanrınıza ihtiyacınız olacak.'' İtalyan hemen dönerek kapalı traktörün şoför yerine gitti. ''Gelin peder, yapılacak işimiz var. Bu makine çığlara dayanacak şekilde yapılmıştır. Yükümüzü hiçbir insanın taşıyamayacağı bir yere götürecek.'' Petride de traktöre çıkıp oturdu. Fontini Cristo güçlü motoru çalıştırıp ustalıkla vites değiştirdi. Araç Alp ormanlarında izler bırakarak ilerledi. Zenope'nin keşişi geriye yaslanıp gözlerini kapatmış dua ediyordu. Fontini Cristo güçlü aracı yükselen ormanın içinden geçirerek Champollion dağlarının üstlerine doğru götürdü. Fontini Cristo bir süre sonra sizden daha büyük iki oğlum var diye mırıldandı. Sizi bir Musevi'nin mezarına götürüyorum. Orasının daha uygun olduğunu düşündüm. Siyah gökyüzü kurşunimsi bir renk alırken demir yolunun yanındaki düzlüğe indiler. Fontini Cristo acayip araçtan inen genç keşişe baktı. Nerede oturduğumu biliyorsunuz. Evim sizin eviniz sayılır. Hepimiz Tanrı'nın evinde oturuyoruz, sinyor. ''Öyle olsun. Hoşça kalın genç dostum.''
''Tanrı'ya emanet olun. Tanrı sizinle beraber olsun.''
''Eğer bunu isterse.'' İtalyan yine vites değiştirerek rayların alt kısmında kalan ve güçlükle seçilen yola saparak gözden kayboldu. Petride durumu anlamıştı. Fontini Cristo'nun kaybedecek bir dakikası bile yoktu. Malikanesinden uzak kaldığı saat sorulacak sorulara yenilerini ekleyecekti. Fontini Cristo'ların İtalya'da devletin düşmanı olduğunu düşünen çok kimse vardı. Onları gözetliyorlardı. Hepsi gözetleniyordu. Genç keşiş karların içinde lokomotife ve ağabeysine doğru koştu. Şafak söktüğü zaman Maggiore gölünü geçiyorlardı. Kesedeki 26. belge onların pasaportuydu ve Stresa feribotundaydılar. Petri de kendilerini Milano'da neyin beklediğini merak ediyordu ama bunun pek önemi olmadığının da farkındaydı. Artık hiçbir şeyin önemi kalmamıştı. Yolculuklarının sonuna yaklaşmışlardı. O kutsal şey yerinde yatıyordu. Yıllarca topraktan çıkmayacaktı. Belki de 100 yıl orada kalacaktı. Bunu kestirebilmek olanaksızdı. Varese'den geçerek hızla güneye doğru yol alıp Castiglione'ye gittiler. Gece olmasını da beklemediler. Bir şeyin önemi kalmamıştı artık. Varese'nin eteklerinden geçerlerken Petride parlak İtalyan güneşinde bir yol işareti gördü. Campo di Fiori, 20 kilometre. Tanrı bu iş için Campo di Fiori'den bir adamı seçmişti. O kutsal sır artık Fontini Cristo'ya aitti. Hızla yol alıyorlardı. Hava temiz, soğuk ve canlandırıcıydı. Milano'nun silüeti karşıda belirdi. Fabrikalardan yükselen dumanlar ufkun üstünde düz gri bir tabaka oluşturuyordu. Yük treni ağırlaştı ve bir deponun hattına girmek için bir makastan geçtiler. Kendileriyle hiç ilgilenmeyen üniformalı bir memur, ana makası açıp kırmızı diskin önüne bir yeşil düşene kadar beklediler. Bu Milano manevra yerine girmeleri için işaretti. ''Anaksas buraya geldik.'' diye bağırdı. ''Bir gün dinlendikten sonra eve gideriz. Sizlerin olağanüstü kişiler olduğunuzu söylemem gerek doğrusu.'' Petri de sadece ''Evet.'' dedi. ''Biz olağanüstüyüz.'' Keşiş ağabeysine baktı. Bu manevra yerindeki sesler Anaksas'a bir şarkı gibi gelmiş, o da keyifle bir şarkı tutturmuştu ve melodinin hızlı ritmine uyarak vücudunun üst kısmını iki yana sallıyordu. Anaksas'ın söylediği şarkı garipti. Demir yoluyla değil, denizle ilgiliydi. Termaikos'taki balıkçıların sevdiği bir türküydü. Fakat Petri de o şarkının bu ana uyduğunu düşündü. Tanrı için deniz hayatın kaynağıydı. O denizlerden karaları yaratmıştı. Zenope'nin keşişi gömleğinin içinden İtalyan yapısı tabancayı çıkardı. Öne doğru iki adım atıp silahın namlusunu kaldırdı. Namlunun ucu Anaksas'ın kafatasından birkaç santim uzaktaydı. Tanrım! Petri de tetiği çekti. Patlamanın sesi lokomotifin gerisindeki bölmede yankılandı. Kan ve et parçaları havada uçup cama, madene yapıştı. Tanrım! Zenope'nin keşişi gözlerini kapatıp silahı kendi şakağına dayarken büyük bir şevkle haykırdı. ''Tanrı'nın önünde asla korkuya kapılmayacağım.'' Silahı ateşledi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 28.